arka plan olarak biraz zemin hazırlamak lazım ve sahneyi kurmak lazım, tamam mı? Ve İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan sonra ve vaat edilen ülkeye girdikten sonra Rab onlara basit bir mahkeme sistemin kurulmasını sağladı. Tamam. O günlerde kan davaları çok yaygındı. İntikam alma çok yaygındı çünkü bir hüküm sistemi yoktu. Tamam mı? O zaman sen beni üzersen ya göze göz, dişe diş diye bir hayat tarzı vardı. Çok vahşi aslında. Ve Rab dedi ki böyle olmasın, bir sistem kuracağım dedi. Ve çünkü diyelim ki ben istemeyerek Ahmet'i öldürmüşüm. Ama istemeyerek, kötü niyetim yoktu ama kazayla, yani mistik, motosikletle değil mi? Birini öldürmüşüm. Onun ailesi intikam almak istemeyecek mi? Ama ben ne yapayım? Çünkü benim kötü bir niyetim yoktu. Bu durumda ne olacak? Ve Rab dedi ki, biz bir çözüm sağlayalım. Her ilde sığınak kentler oluşsun. O zaman ülkenin her ilinde bir tane sığınak kent olacaktı. Ve oraya kaçabilirsin ve kapılardan girer girmez güvendesin. Ve onun ailesi benim peşimden giremiyor. Güvendeyim, tamam mı? Ve okuyacağız bu sistemle ilgili Yeşu bölümü. Yeşu 20. bölüm 1. ayet. Bundan sonra Rab Yeşu'ya Musa aracılığıyla size buyurduğum gibi İsraillilere kendileri için sığınak olacak kentler seçmelerini söyle dedi. Tamam mı? Takip ediyor muyuz? Türkçem nasıl? Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Tamam, peki. Ya anlamanız lazım, tamam mı? Öyle ki istemeyerek kazayla birini öldüren oraya kaçsın. Sizin de ölç alacak kişiden kaçıp sığınacak bir yeriniz olsun. Bu kentlerden birine kaçan kişi kentin kapısına gidip durumunu kentileri gelenlerine anlatsın. Beyefendi, ben Ahmet'i istemeyerek öldürmüşüm. Girebilir miyim diye. Tamam mı? Onlar da onu kente yanlarına kabul edip kendileriyle birlikte oturacağı bir yer versinler. Ölç almak isteyen kişi adam öldürenin peşine düşerse kentileri gelenleri onu teslim etmesinler. Güvendeyim artık. Çünkü adam öldüren öldürdüğü kişiye önceden kin beslemiyordu. Onu istemeyerek öldürdü. Bu kişi topluluğun önüne çıkıp yargılıncaya ve o dönemde görevli başkâhin ölünceye dek o kente kalmalıdır. Ondan sonra kaçıp geldiği kente kendi evine dönebilsin. Tamam mı? O zaman ondan sonra diyor ki o zaman her bölgede güneyde bir tane kent, kuzeyde bir tane kent, batıda bir tane, doğuda bir tane, tamam mı? Ve bizim hikayemiz için önemli olan bunlardan bir tanesi Hebron kentiydi. Hebron kenti. Tabii ki anlatacağım hikaye Hebron kentinde yer alacak. Tamam mı? O zaman bu sistemden ilgimizi çekecek birkaç nokta var bu ayetlerde. Birincisi, bu herkesin başına gelebilecek bir durum. Değil mi? Dün kardeşim motosikletle gidiyordu ve bir kaza yaşamıştı. Değil mi? Değil mi? Geçmiş olsun. Ama iyi ki karşıdaki adamı öldürmemişsin, değil mi? Ama herkesin başına gelebilecek bir durum. Hepimiz zayıfız. Hepimiz hata yapabiliriz. Hepimiz günaha eğilimliyiz. Ve istemeden bile birini incitebilirim, üzebilirim, yaralayabilirim. O zaman iyi ki merhamet var. Kentlerin coğrafi dağılımı önemliydi. Çünkü her kent bir tepenin üstündeydi, tepenin üzerinde. Uzaktan görebilirsin. Ve her bölgede, her ilde bir tane vardı. Tamam mı? O zaman Maltepe'de bir tane, Pendik'te bir tane. Bu şekilde herkes tarafından kolayca ulaşılabilir olsun. Ve koşa koşa gideceğim. Onun abisi beni yakalamadan önce intikam almak için oraya yetişebilsem diye. Tamam mı? Ve o kentin kapısı sana bir kurtuluş kapısı oluyor. Çünkü kaçıyorum gazaptan, yargıdan ve girer girmez güvendeyim. Artık bana bir şey olmaz. Değil mi? Geçmişim unutuldu. Geçmişte yaptığım her şey affedildi, silindi. Yeni bir başlangıç, yeni bir yaşam, yeni bir kimlik, yeni bir vatandaşlığım var artık. Ve bu kapılar, bu kurtuluş kapısı herkese açık. Tamam, orada pasaport sorulmuyor ki. Orada kimlik sorulmuyor ki. Ya ben girebilirim ama İlker abi giremez. Onu içeriye sokamayız. Diyemezler. Diyemezler. Tamam mı? Bu kapılar, bu kurtuluş kapısı herkese açık. Ve o kentin içinde düşünsene, ben kaçtım, girdim. Artık dışarıya çıkamam, çıkmam. Çünkü dışarıda, değil mi? Bekliyorlar beni. O zaman içeride kalacağım. Güvendeyim. Ve onun içinde çeşit çeşit vatandaşlar olacak. Ama hepimizin müşterek bir şey var. Buraya kurtulmak için gelmişiz. Ve geçmişteki hayatımız önemli değil artık. Çünkü herkesin eşit olarak yeni bir başlangıcı var. Bu kurtuluş kapısı o zaman büyük düzleştiricidir. Zengin, fakir dışarıdayken içeride fark etmez. Hepimiz buraya kaçanız. Tabaka farkı dışarıdayken içeride fark etmez. Irk farkı dışarıdayken içeride fark etmez. Hepimiz kurtulmak üzere geldik buraya. Anlatabildim mi? Tamam. O zaman zeminimiz bu, sahnemiz bu. Şimdi anlatacağım hikaye bu kentlerden birinde yer alıyor. Hebron kentinde yer alan bir hikaye. O zaman aklımızda olsun, Hebron böyle bir kent olmalıydı. Tamam mı? Anlatacağım hikaye Davut'un zamanından geliyor. O zaman 2. Samuel bölümünden geliyor. Ve o günlerde bir iç savaş vardı. Tamam mı? O zaman kötü kral Saul, Benjamin oymağından geliyor. İsrail 12 oymaktan ibaret. Kötü kral Saul vardı, Benjamin oymağından. Siz Benjaminliler olacaksınız, tamam mı? Kötü kral Saul kim olsun? Ama o öldü. Hamdolsun, çok şükür. Hey. Ve iyi kral, Rabbin seçtiği kral Davut, Yahuda oymağından ortaya çıkmıştır. Davut olacaksın. Tamam mı? Rabbin seçtiği, meslettiği kişi. Tamam. Şimdi ama o zaman o kral oluyor. Ama sadece onun halkı, onun çevresi onu kral olarak kabul ediyorlar. Tamam. Siz ona kralımız diyeceksiniz. Ama siz kabul etmiyorsunuz. Etmiyorsunuz. Tamam mı? Ve böylelikle bir iç savaş sürüyordu. Tamam mı? Siz birbirlerine girmişsiniz. Bir savaş devam ediyordu. Karakterlerimizi tanıyalım bu hikaye için. Davut'un kız kardeşinin 3 oğlu vardı. Tamam mı? O zaman Davut'un 3 yeğeni vardı. Yoav, Avishai ve Asahel. Hakan. Tamam mı? Ve Davut bunları aile meselesi olduğu için bunları ordusundan general yaptı. Tamam mı? Torpiliniz var zaten. O zaman onları ordusundan general yaptı. 3 tane general, 3 tane kardeş. Bu taraftaki general ise onun ismi Avner. Avner yaşlı bir abi. Sen Avner olacaksın abi. Sen. Tamam mı? Saygıya değer, tecrübeli, yaşlı bir abi. Tamam mı? O zaman karakterimiz var. sahnemiz var. Hikayemize bakalım o zaman. Okuyalım. 2. Samuel 2 ve 17. O gün savaş çok çetin oldu. Davut'un adamları Avner'le Benyaminlileri yenilgiye uğrattılar. Seruya'nın 3 oğlu Yoav, Avishai ve Asahel de oradaydılar. Bir kır ceylanı kadar hızlı koşan Asahel, sağa sola sapmadan Avner'i kovaladı. Avner yaşlı bir amca, yani o kadar hızlı koşamaz. Avner arkasına bakınca Asahel sen misin diye sordu. Asahel evet benim diye karşılık verdi. Avner sağa ya da sola dön. Gençlerden birini yakala ve kendin için silahlarını al dedi ki yüz yüze savaşalım diyor. Tamam mı? Ama Asahel Avner'i kovalamaktan vazgeçmek istemedi. Avner Asahel'i bir daha uyardı. Beni kovalamaktan vazgeç. Neden seni yere sereyim? Sonra kardeşin Yoav'ın yüzüne nasıl bakarım? Asahel ama peşini bırakmayı reddedince Avner mızrağının arka ucuyla onu karnından vurdu. Ya keskin olmayan ucuyla, maksat öldürmek değil, maksat alıkoymak. Ama bu adam o kadar hızlı ki vuruluyor karnından ve ölüyor. Mızrak Asahel'in sırtından çıktı. Asahel orada düşüp öldü. Ya biz kiliseye geldik, neler duyduk bugün. Çocukları gönderdik, tamam. 15 mi? Asahel'in düşüp öldüğü yere varanların tümü orada durup beklediler. Korkunç bir hikaye. Tamam mı? Şimdi Yoav, Asahel'in abisi nasıl hissedecek kendini? Sinirli. İntikam almak isteyecek. Hem pis Benyaminlilerden gelen bir adam, düşman zaten, hem de kardeşimi öldürdü. İntikam alacağım. Ölçümü alacağım, değil mi? Aslında Avner kan davasından muaf olacaktı. Çünkü savaş esnasında yaşandı bu olay. Bu bir cinayet değil. Ona karşı kin beslemiyordu. İstemeyerek öldürdü. 2 kere uyardı. Sonra istemeyerek adamı öldürdü. Tamam mı? Ama boş ver, Yoav intikam kafasına taktı. Kin kafasına taktı. O adamdan nefret edeceğim. O adamı yakalayacağım, öldüreceğim. Birkaç ay sonra Kral Davut, Avner'i Hebron kentine çağırıyor. Diyor ki yeter artık, bu savaş bitsin, bir barış antlaşması yapalım. İki oymak arasında. Bu ulus, bu ülke artık birleşsin. Değil mi? Davut barışçıl bir kral çünkü. Diyor ki geçmiş geçmiştir. Yeni bir başlangıcımız olacak. Barışalım. İmza atalım. İki taraf arasında bir barış anlaşması yapalım. İyi. Değil mi? Davut iyisin mi? Yoav o gün yoktu, dışarıdaydı. Belki o yüzden Davut o zaman yaptı. Çünkü Yoav orada olsaydı ne yapardı bu adama? Okuyorum ayetlerden. Avner Benyaminlilerle de görüştü. İsrail'in de bütün Benyamin halkının üygün gördüğü her şey Davut'a bildirmek üzere Hebron'a gitti. Avner 20 kişiyle, yani siz 20 kişisiniz hep beraber, Davut'un yanına vardı. Davut Avner'le yanındakilerle bir şölen verdi. Çünkü barıştık. Artık arkadaş olduk. Düşmanlık bitti. Avner Davut'a hemen gidip bütün İsrail halkını efendin, kralın yanına toplayayım dedi. öyle ki seninle bir anlaşma yapsınlar, sen de dilediğin her yeri yönetebilirsin. Bunun üzerine Davut Avner'i yoluna gönderdi, o da esenlikle gitti. Yani arkasından su dökmüş belki olabilir ama esenlikle gönderdi. Çünkü anlaşmışlar, barışmışlar. Tam o sırada, tam Avner'in Hebron kentinden ayrıldığı sırada kim geri geliyor?
Yoav.
Haberi alıyor. Tamam mı? Tam o sırada Davut'un adamlarıyla Yoav bir baskından dönmüş. Yanlarında birçok yağmalanmış mal getirmişlerdi. Ama Avner Hebron'da Davut'un yanında değildi. Çünkü Davut onu göndermiş. O da esenlikle gitmişti. Yoav'la yanındaki bütün askerler Hebron'a vardığında Ner oğlu Avner'in krala geldiğini, kralın onu gönderdiğini, o da esenlikle gittiğini Yoav'a bildirdiler. Ne düşünecek adamcağımız? İhanet. Değil mi? Ne yapmak isteyecek bu adama? Yoav krala gidip, ne yaptın? Dedi, baksana. Avner ayağına kadar gelmiş. Neden onu salıverdin? Çoktan gitmiş. Yani kin seni krala karşı saygısız kılar. Değil mi? Salak mısın ey hükümdarım? Gibi demiş. Ner oğlu Avner'i tanırsın. Seni kandırmak, nereye gidip geldiğini, neler yaptığını öğrenmek için gelmiştir. Yani bu adama asla güvenemem diyor. Casus gibi gelmiş. Seni kandırıyor. Tamam mı? Çünkü onu güvenemem. Güvenilmez zaten. Kin seni kıskıcı kılar. Seni herkesi güvenemez kılar aslında. Herkese yan bakıyorsun böyle, şüpheyle bakıyorsun. Davut'un yanından çıkan Yoav, Avner'in arkasından ulaklar gönderdi. Ulaklar Avner'i sıra sancından geri getirdiler. Davut ise bundan habersizdi. O zaman Avner geliyor, elinde antlaşma, elinde imzalanmış bir barış anlaşması geliyor. Avner Hebron'a dönünce Yoav onunla özel bir görüşme yapmak bahanesiyle onu kent kapısına çekti. Kardeşi Asahel'in kanını döktüğü için Avner'i orada karnından vurup öldürdü. Nerede? Kent kapısında. Hebron'un kurtuluş kapılarında. Bu kent bir sığınak kent olacaktı. Ama adam tam o kapıda öldürüldü. Karnından vuruyor. Çünkü mükemmel bir intikam almak istiyor. Çünkü onun kardeşi de karnından vurularak öldü. Bu çok memnun kalacak. Muhteşem bir intikam. Ama Rab bundan hoşnut muydu sizce? Herkes yapsın. Aynen. Genç delikanlı, yaşlı, saygıdeğer abiyi öldürüyor. Bu adam general ve elinde barış anlaşması. Nereden bakarsan günah, yazık. Elinde barış anlaşması. Kral kabul etmişse sen kimsin ki kralın isteğine karşı çıkıyorsun? Değil mi? Kral kabul etmiş. Kral imza atmış. Artık barış var. Sen kimsin ki böyle krala karşı günah işleyerek yapıyorsun? Davut bu haberi işitince şöyle dedi. Rabbin önünde ben de kralım da Ner oğlu Avner'in kanından sonsuza dek suçsuzuz. Bu suçun sorumlusu Yoav. La babasının bütün soyu olsun. Şuna bak ya. Yoav'ın soyundan irinli, deri hastalığa yakalanmış, koltuk değneğiyle dayanan, kılıçla öldürülen, açlık çeken kişiler hiç eksik olmasın. Wow, nasıl lanet okuyor. Böylece Yoav'la kardeşi Avişay Givon'daki savaşta kardeşleri Asahel'i öldüren Avner'i öldürdüler. Hikayemiz bu bugün. Nasıl? İlginç, evet. Peki Rab bize bu hikaye üzerinden ne demek istiyor? Bizim İstanbul'daki hayatlarımız için bir uygulama var mı? Bir öğreneceklerimiz var mı acaba? Bakalım. Birinci şey bu. Kilise Hebron kentine benzesin. Eski anlaşmadaki maddi gerçekler aslında yeni anlaşmadaki manevi gerçeklere işaret eder. Her ilde tepenin üstünde bir tane kent vardı. Onun kapıları açık ve herkes oraya kaçabilsin ve kurtulabilsin diye. Tamam mı? Bizim İstanbul için isteğimiz bu değil mi? Kilisenin kapıları herkese açık olsun. Geçmişte ne yaptıysan yap, fark etmez bizim için. Bu kapılardan adım atar atmaz kabul göreceksin ve güvendesin. Bu ev bir kurtuluş evi olsun. Bu kapılar kurtuluş kapılar olsun. Ve geldiğin zaman dışarıdayken belki zengindin, belki fakirdin. İçeride fark etmez. Tabaka farkı yok. Ayrımı yok. Dışarıda belki ırkınız farklıydı. Ben oradan geliyorum, ben şuradan geliyorum. Pasaport farklı olabilir, kimlik farklı olabilir. Girdiğin zaman fark etmez. Aile bir. Aile bir. Ve belki bugün misafirsin. Hoş geldiniz. İçtenlikle söylemek istiyorum. Bu kapılar sana da açık. Biliyor musun? Geçmişte ne yaptıysan bilmiyorum. Rab biliyor. Ama içine giren herkes affedilecek. Utancın kaldırılacak. Geçmişte yaşanan acılar için şifa bulacaksın. Derman olacak sana. Ve bu kapılardan herkes aslında artık eşit. Birbirimize şöyle bakamıyoruz. Ben geçmişteyken böyleydim, ben iyi bir insandım, ben kötü bir insandım. Hepimiz ne için buraya geldik? Kaçmak için, kurtulmak için. O bizi bir yapan şey. Bugün misafirsen, bugün bu kapılardan girebilirsin. İsa Mesih'in evine ve kentine katılabilirsin. Kaç da kurtul. İkinci şey, bu hikayelerden öğreneceğiz ve uygulayacağız. Kral Davut, İsa Mesih'e benziyor. Eski anlaşmada Kral Davut seçilmiş, meshedilmiş olan kral, iyi, barışçıl olan kral. Onun soyundan gelen zaten İsa Mesih kendisiydi. Ve Davut'a baktığımız zaman bu hikayede İsa Mesih'e benzemiyor mu? Düşmanlarıyla barışacağım. Onlara bir şölen vereceğim. Onları esenlikle göndereceğim. O zaman barışçı olan Efendimiz İsa Mesih'i tanıyalım. Yoav gibi değil. Onları öldüreceğim. Hayatı gibi, İsa Mesih gibi. Sevecen, barışan, çarmıhta, çarmıhın önemi ne? Çarmıhta Mesih'in kanıyla Tanrı ile insanoğlu arasında yapılan bir barış anlaşması gerçekleşti ve imzalandı. Çarmıh bu anlamına geliyor. Tanrı ile insanlar arasında artık barış, af, kabul, birlik. Ve insanlar arasında barış. siz pis Benyaminliler ile biz Yahudalılar arasında bile kabul ve sarılma ve hoşgörü. Çarmıhın anlamı bu. Şimdi Mesih'i tanıyan, Mesih'i kabul eden herkesin elinde bir barış anlaşması var. Senin elinde var. Kral imza attı. Artık barıştık. Artık kimse sana dokunmasın. Kimse seni suçlamasın, kötülemesin. Çünkü kral imza attı. Benim elimde var. O zaman kilise Hevron kentine benziyorsa ve Davut İsa Mesih'e benziyorsa, peki bu hikayede biz neredeyiz? Maalesef ne yazık ki bu hikayede biz Yoav'a benziyoruz. Biz Yoav'a benziyoruz. Çünkü insanlar geliyor kurtulmak için ve biz onlara nasıl bakıyoruz? Acaba bu kişiye güvenebilir miyim yoksa casus mu? Ya kral kabul etmişse senin görevin ne? Kabul etmek. Kral affetmişse senin görevin ne? Affetmek. Kral sevmişse senin görevin ne? Sevmek. Bu zor. Yoav için bu inanılmaz zor bir şey olacaktı, değil mi? Bu adamdan nefret ediyorum. Nasıl seveceğim? Nasıl kucaklayabilirim? Ama kral böyle istiyor. Benim kentimde, benim evimde geçmişteki olayların artık bir etkisi yok. O eski etki silindi gitti. Affoldu çünkü, yok oldu çünkü. Yeni bir başlangıç, yeni bir kimlik, yeni bir aile. Anlatabildim mi? Tanrı sözü diyor ki, Rab sizi kabul ettiği gibi birbirinizi kabul etmelisiniz. Siz Yahuda oymayandan gelen kardeşler, bunlara bakın lütfen. Kabul edecek misiniz? Evet. Sevecek misiniz? Zor ama. Çünkü geçmişte yaşanan olaylar vardı. Irk farkı olabilir. Zenginlik, tabaka, seviye farkı olabilir. Onun arabası çok güzel, ben kıskanıyorum. Ama kabul etmeliyim. Önemli olan burada dışarısı başka, içerisi başka. Yepyeni bir dünya bu kapıların içinde. Yepyeni bir kimlik, bir başlangıç. Bütün Orta Doğu'da, Türkiye dahil, gördüğüm, tanık olduğum bir şey var. Müslüman kökenden gelen birçok kişi Mesih'i kabul etmeye başladı. Nedense. Kimileri rüya görüyor. Kimileri diyor ki ben yeni bir başlangıç istiyorum, yeni bir umut istiyorum. Ve bütün Orta Doğu'da kiliseler artık insanlarla dolmaya başladı. Ben çok geziyorum bu günlerde ve çok görme ihtimalim oluyor. Lübnan'da Suriye'den gelen mülteciler çok ve Mesih'i kabul eden Suriyeliler çok. Ama kiliselere girdikleri zaman Lübnanlılar ne diyor? Sizi sevmiyoruz. Bizi işgal ettiniz. Geçmişten dolayı kabul edemiyoruz. Çok zor onları kabul etmek. Mısır'da yıllar boyunca Hristiyanlar zulmedilmiş bir azınlık olarak yaşamışlar. Şimdi insanlar imana geldikleri zaman kiliseler korkuyorlar onları içeriye sokmaktan. Zor. Tamam mı? Benim derdim, benim sizden ricam, İstanbul'da Yaşam Kilisesi'nde böyle olmasın. Kararlı olalım. Bu kapılardan giren herkesi kabul edelim. Zor olabilir. Dua edeceğiz birazdan. Rab yüreklerimizi değiştirsin. Kinimizi kaldırsın. Ön yargımızı yok etsin. Korkularımıza huzur ve derman versin. O zaman duaya geçeceğiz. İsa Mesih'in bir planı var. Tanrı ile insanoğlu arasında barış oluşturmak. Biz Tanrı'nın gazabı altındaydık. Gazap çocuklarıydık diyor Tanrı sözü. Bu çok ağır aslında bir laf değil mi? Çünkü Tanrı'ya karşı biz Benyaminliler gibi Tanrı'ya karşı isyan ettik, ayaklandık. Seni kral olarak istemiyoruz dedik. Biz kafalarımıza göre takılacağız. Biz kendi kendimiz kral olacağız dedik. Seni istemiyoruz. Biz insanoğlu olarak böyle uzaktaydık. Tanrı diyor ki hayır, çarmıhta yeni bir başlangıç, bir barış anlaşması oluşturacağım dedi. Bu mucizevi, olağanüstü bir şey. İnsani bir şey olamaz. Bu ilahi bir lütuf. Amin. Aynı zamanda Tanrı'nın başka bir planı var. Her yerde bunun gibi kapıları açık, herkes tarafından ulaşılabilir sığınak kentler, yani kiliseler oluşturmak. Her yerde olsun ki kaçanlar, kurtulmak isteyenler bulabilsinler, görebilsinler. İsa diyor ki tepede kurulan kent gizlenemez. Kiliseden bahsediyor. Herkes görebilsin, oraya gitsem de kurtulsam da. Ama herkes, bu kapılardan giren herkesin bir soru işareti var. Beni kabul edecekler mi? Sevgi yaşayacak mıyım orada? Ve hamdolsun bizim tanıklığımız baştan beri neydi? Buraya giren herkes, wow, buradaki sevgi muazzam diyor. Buradaki aile havası, buradaki kabul. Dışarıda hiçbir yerde böyle bir şey görmedim. Bu ilahi bir şey olması lazım. Demiyorlar mı? Demediniz mi buraya ilk geldiğin zaman? Değil mi? O zaman böyle bir aile, böyle bir kent olmaya devam edelim kardeşler. Amin. Ayağa kalkalım. Ve bunun için hep beraber bir dua edelim. Belki Yoav gibi özel bir kişiye karşı kin besliyorsun. Kafana taktın. O kişiden nefret ediyorum. Ölç alacağım. Fırsatımı bekleyeceğim. Bugün tövbe et. Çünkü Rab'in halkı arasında bu uygun bir düşünce değil. Dua et. Kutsal Ruh gelsin. Suçunu affetsin. Ve seni o kişiyle barıştırsın. Bu cesur bir dua olacak. Bu dua etmeye var mısınız? Dua edelim şimdi. Böyle bir kilise oluşsun diye dua edelim. Hep beraber. Hep beraber. Rab'den isteyelim. Yardım isteyelim. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab, şükretmek istiyoruz çünkü kilise iyi insanlardan ibaret değil. Kilise gazaptan kaçanlardan ibaret. Biz dahil. Rab, şükretmek istiyoruz çünkü bizim için burada bir yer hazırlamışsın. Çünkü biz senin varlığında kabul gördük. Şükretmek istiyoruz ya Rab. Çünkü geçmişimiz silindi. Günahımız affedildi. Hamdolsun Rab. Ne büyük bir lütuf. Ne büyük bir merhamet. Rab, dua ediyoruz. Yüreklerimiz temiz olsun. Yüreklerimiz kinden, öfkeden, nefretten, ön yargıdan temizlensin ya Rab. Bu büyük bir dua. Ve ancak bir mucize ile gerçekleşebilir. Ama sen mucizeler yaratan Rab'sin. Gel Kutsal Ruh. Ve şimdi bugün bile yüreklerimizi değiştir ya Rab, lütfen. Lütfen ya Rab. Bu kilise Üsküdar'daki kilise kapıları açık, Hevron kenti gibi bir kurtuluş kenti olsun, bir sığınak kenti olsun. Buraya kaçan herkes kabul bulsun, hem Tanrı tarafından hem de bizim tarafından. Ya Rab, istiyoruz yeni kiliseler de kurulsunlar. Farklı farklı yerlerde herkes için ulaşılabilir. Herkesin bulabildiği bir sığınak kent olsun ya Rab. Bu kardeşler için dua ediyorum. Bereketlendir, imanda cesaretlendir ve pekiştir. Gel kutsal ruh, sevgin için, merhametin için minnettarız ya Rab. İsa Mesih adıyla. Amin.